akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bu akşam da kardeşlerimizle beraber sohbetimize başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.
Hoş bulduk
kardeşim. Bugün şeytan konusunu konuşacağız.
İnşallah.
Şeytandan bahsedeceğiz. Nasıl başlayalım kardeşim?
Şeytan Allah'ın kader ve bir kader üzere yarattığı özel bir varlık. Evet. Yaratılışın bir hikmeti var tabii ki. İlk Hazreti Adem'le eşi yaratıldığında cennette yaratılıyorlar. Orada Allah tabii onlara sadece tek bir ağaca yaklaşmamalarını istiyor. Allah'ın bir emri var orada inşallah. Yani tabii ki Allah'a güvenmeleri gerekir. Allah'a itaat etmeleri gerekir. Burada bir peygamber zellesi oluyor. Şeytanın fısıldamasıyla o ağaçtaki meyveyi yiyip sonra dünyaya indiriyor Allah. Ve bu şekilde acizliklerini gösteriyor. Halbuki orada tabii ilk ortaya çıkan şimdi burada bir peygamber zellesi şirk mantığı ortaya çıkıyor. Hakikaten Allah'a uymayıp da Allah'ın yarattığı bir varlığa uyulması. Allah şeytanı yarattığında insana secde etmesini istiyor. Ama şeytanın böyle küstah, ondan sonra enaniyetli, kibirli, kaypak, kalleş, ahlaksız, tipik ahlaksız yani bir yapısı var. Evet. Orada bir güya ukalalık edip Allah'a karşı haşa enaniyet ve kibirle beni işte ateşten yarattın, onu topraktan yarattın diyerek itaat etmiyor Allah'ın söylediğini. Halbuki Allah'ın söylediği esastır değil mi? İnşallah yaratan Allah. Haşa Allah bilmiyor mu? Ama bu işte insanlarda da gördüğümüz böyle tipik ukala, kalleş, ahlaksız bir yapı gösteriyor. Ama onun olması gerekli. Allah mükemmel bir sistem yaratmış. Şeytan olduğunda, dünya hayatını biz yaşadığımızda ve özellikle de cehennem görüldüğünde cennetin değeri anlaşılıyor. Onun için yani ilk cennette yaratıldıklarında cennetin değerini anlayamıyorlar, kavrayamıyor Hazreti Adem'le Havva. Ama dünyaya indikten sonra, hocamız çok detaylı olarak anlatmıştı, hadislerde bildiriliyor, ağladığını öğreniyoruz. Yani o acizlikleri görünce orada durumu kavruyor. Yani şeytanın yaratılış bir hikmeti var. Ama tabii ki hilesi zayıf. Bir de nefsi var insanın. Nefis de demişti hocamız, yani Allah'a düşman bir varlık ama boyun eğici. Yani ne dersen sen onu yapar aslında. Sen yat da yatar, kalk da kalkar. Helal olanı söylediğinde yapar nefis. Yani nefisin böyle bir gücü, bir zorlu, böyle dik başlılığı yok o anlamda. Boyun eğici. Şeytanın da hilesi çok zayıf. Anladığında demişti hocamız, git dersin gider. Nitekim o ahlaksızlığını, kalleşliğini ahirette nasıl göstereceğini görüyoruz Allah'ın bildirdiği şekilde. Ben sizi çağırdım, siz icabet ettiniz diyor. Ben aslında diyor Rabbimden korkarım diyor. İşte tam böyle değil mi? Kahpe, kalleş bir yapı. Çok zeki, bütün teknolojilerden haberdar, her şeyi biliyor. Fakat süper ahmak. Tam bir ahmak ve zeki yapısı gösteriyor. Yani çok zeki bir varlık ama son derece de ahmak. Çünkü değil mi? Allah ne diyorsa odur. Sadece Müslümanlar üzerinde diyor, onları müstesna diyor Müslümanlar, müminler müstesna. Diğerlerini saptıracağım diyor. Burada da intikamcı karakterini görüyoruz. Haşa, güya Allah'a karşı intikamcı bir karakter gösteriyor. Yani bu şu bakımlar önemli. Yani insanlarda biz bu karakterleri görüyoruz, bir kısım insanlarda. İntikamcı, kalleş. Ondan sonra hocamız böyle çok detaylı tarif etmişti. Şimdi onun için onun hilelerini de öğrenmek bakımından Kur'an ayetleriyle konuşmamız son derece önemli inşallah. Çünkü hayatımızın sonuna kadar bu kahpe kalleş varlıkla muhatap olacağız.
Evet.
İnşallah.
Tabii inşallah. Şimdi bir insana dense ki senin bir düşmanın var bu dünyada, çok yakın bir yerde veya işte dünyanın bir yerinde sana çok düşman olan, senin çok çok kötülüğünü isteyen birisi var ve çok da çok uyanık, böyle çok zeki, çok böyle sahtekar, bayağı da yani hilekar şeyler, tavırları var, işte çok tehlikeli birisi ve senin kötülüğünü istiyor. Yani bayağı uzun bir süre senin kötü bir yaşam sürmeni istiyor, seni arıyor, seni sürekli izliyor dense bayağı bir o kişi ne yapar, tamam deyip geçer mi? Yoksa onu, kişiyi bulmak mı ister? Kim o? Tedirgin mi olur değil mi? Araştırma yapar veya ona karşı ne yapabilirim? Onun tuzaklarına karşı nasıl önlem alabilirim diye düşünür mü? Tabii ki düşünür. Evet. Bir şey yapmaya çalışır. Yani bu yüzden yani baktığımızda aslında iman zayıflığından dolayı, iman eksikliğinden dolayı insanların aslında çoğu şeytanın o yönünü araştırmıyorlar. Yani ne yapabilir? Nasıl ona karşı tedbirimi alabilirim? Çünkü onun varlığından kesin eminsen, sen ona karşı değil mi nasıl kendini koruyabilirsin? Onu araştırırsın ciddi bir şekilde. Allah Kur'an'da detaylıca tarif etmiş nasıl hilesinin zayıf olduğunu söylüyor müminlerin üzerine. Yani bir etkisi olmadığını, nasıl sığınmamız gerektiğini, mesela şeytandan Allah'a sığının diyor Kur'an okuduğunuz zaman. Yani Kur'an okuduğumuzda sürekli o zaman her zaman şeytandan Allah'a sığınmak gerekiyor misal olarak. Ve başka türlü de her türlü yönünü açıklamış Allah ayetinde. şeytanın nasıl bir varlık olduğunu, o size düşmandır diyor, siz de onu düşman edinin. Biz de o zaman onu düşman edinmemiz gerekiyor Allah rızası için. Ve onu kızdıracak mesela ne olabilir? Bir ortamda arkadaşlarla mesela sohbet edilir, Allah'ı zikredersin, Allah'ı tebliğ edersin, bir iman hakikati anlatırsın. Orada şeytan vesvese verir, böyle bir sıkıntı vermeye çalışır. Senin şimdi daha önemli işin var aslında der veya işte tamam yeter bu kadar, hemen orada bir başka bir konuya geçmek ister. O belli ki orada şeytanın bir vesvesesi. Sen ne yapacaksın? Birazcık iradeni kullanıp orada sen de mesela bir ayet söylersin, yeni ezberlediğin bir ayeti veya başka bir konu, yeni bir iman hakikati anlatırsın. Ve hemen o içindeki o sıkıntı hemen kalkar ve Allah inşirah verir. Yani güzel bir rahatlık verir. Çok daha güzel bir etki o zaman olur. Hem de sen ibadet etmiş olursun, şeytanı kızdırmış olursun. O da senin, hemen Allah o etkisini kaldırır zaten. Bir ayetinde Allah, Nahl suresinin 99. ayette şeytanın Allah'a sınırı. Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun, yani şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur diyor Allah ayetinde. Çünkü şeytan da Allah'ın yarattığı bir varlık, Allah'ın emrinde olan bir varlık ve hiçbir şekilde müstakil bir gücü yok. Sadece Allah ne derse onu yapıyor. Biz de o yüzden tamamen Allah'a tevekkül edip, Allah'ın kontrolü olduğunu bilip, ondan çekinmeden, şeytandan Müslüman korkmaz, çekinmez. Allah'ın rızasını kaybetmekten ancak, Allah'ın rızasını kazanamamaktan çekinir. Allah'a güvenip teslim olup, Allah yolunda samimi bir şekilde mücadelesini devam eder. Vesvese geldiğinde de hiç takmaz onu. Şeytana sen şimdilik git der mesela. Sen bir 10 yıl sonra gel der. Şimdi onu dinleyemem der. Devam eder kendi işte Allah rızası için yaptığı faaliyette veya işinde. Ve hiçbir şekilde etkilenmez vesveseden. O yüzden hiç takmaması gerekiyor bir şeytandan gelen vesveseyi. Ve hilesinde zayıf olduğunu bilip mutlaka o kurduğu tuzaklar da Allah tarafından zaten kurulduğunu ve mutlaka müminlerin galip geleceğini bilir. O bilinç de inşallah yaşar Müslüman. Hiçbir şekilde tedirgin olmaz ve hep Allah rızası için hiç şeytandan çekinmeden devam eder inşallah yoluna.
İnşallah.
Allah'a yetişe şeytan Allah'a sınırım. Onlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde iyice düşünürler diyor, Allah'ı anarlar. Sonra bakarsın ki bilmişlerdir diyor. Ya bu çok önemli. Hani şeytanın gerçekten insanın üzerinde etkisi olmadığı bilincinde olmak, tek güç sahibinin Allah olduğunu, hani o Allah da onun bir kader üzerinde yarattığını bilincinde olmak çok önemli. Şeytan sürekli insanlara vesvese verir. Yani sürekli fısıldar. Hep böyle dünya hayatına yönelik değil mi? Hep böyle konuları işte insan durumuna göre, insana yönelik durumuna göre böyle sürekli ona göre uygun bir şekilde hep böyle dolaylı yönlerden, işte gizli yönlerden hep böyle vesvese verir. Yani güzel gösterir, misal çekici gösterir, bir plan yaptırır. Misal dünya, hep dünyaya yönelik böyle plan yaptırır. O onda hani uzun vadede ondan bir mutluluk elde edeceğini, hani o onu tatmin edeceğini, o onu kurtaracağı diye sürekli vaatlerde bulunur. Allah ayetinde şöyle bildiriyor. Nisa suresi 120. ayetinde şeytan Allah'a sınırım. Şeytan onlara vaatler ediyor, onlar en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez. Değil mi? Yani sırf dünyalık, yani dünya kendi menfaatine yönelik bir aldanış yapıyor. Yani ahiretten tamamen gafil, ahireti hiç hatırlatmayarak hep dünyevi planlar, işte dünya üzerine kurulu planlar yaptırarak onu vesvese vererek, misal diyelim ki işte bir ev alacaksın diyor. Veyahut da bir güzel araba alacaksın diyor. Ne bileyim hani şunu şunu yapacaksın ki güzel bir iş kuracaksın diyor. O zaman mutlu olursun. Hani Allah yolunda mücadele etme. Şunları bir yap da hani dünyanın bir dünya hayatındaki bir şeyleri sağlam temeli at. Ondan sonra nasıl olsa Allah yolunda mücadele edersin diye misal olarak vesvese ver. Hani direkt demez şeytan Allah yolunda mücadele etme. Edersin der ama şunları yap önce, ondan sonra yaparsın diye böyle vesvese ver. Bak boş bir aldanış. Halbuki insan hiçbir garantisi yok. Değil mi? Her an ölebilir. Her an Allah'ın huzuruna çıkabilir. O andan sorumlu. Ama bak ahirete gittiğinde de mesela İbrahim suresinde 22. ayetinde Allah şöyle bildiriyor şeytan Allah'a sınırım. İş hükme bağlanıp bitince şeytan der ki doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Değil mi? Gerçek olan vaat etti. Kur'an'ı indirdi. Siz bundan sonra olacaksınız. Şeytan diyor ki ben de size vaatte bulundum fakat size yalan söyledim diyor. Değil mi? Siz beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın. Çünkü insanın üzerinde öyle bir etki gücü yok yani. Şeytan sırf vesvese verir, fısıldar. O insanı seçme hakkı kendine aittir. Sen ya ona uyarsın, değil mi? O fısıltılarına uyarsın. Ya da vicdanen doğru olduğun, doğru bildiğin vicdanen olur. Kur'an'a uyarsın ve ona uygun bir hayat yaşarsın inşallah.
İnşallah.
İnsan, şeytan zaten özel olarak yaratılan bir varlık. İmtihan ortamı için aslında var. Biraz önce de bahsettim. Hiçbir şekilde bir zorlayıcı gücü yok. Allah onu yine Kur'an'dan biz ayetlerden gördüğümüz kadarıyla Allah'ın azdırdığını görüyoruz. Zaten şeytan sözü olarak bunu söylüyor. Araf suresinde diyor ki şeytan Allah'a sınırım. Beni azdırdığın için and olsun ki senin doğru yolun üzerinde onlara karşı duracağım. Yani azdıran da Allah. Sonuçta imtihan ortamının gereği olarak şeytanın da var olması gerekiyor. nefse terkinde bulunması gereken bir varlık olarak. Tabi şeytanın imani bir sorunu yok. Allah'ı direkt müşahede edebilen bir varlık. Hatta biraz önce Oktar Hocam da bahsetti. Korktuğunu da ifade ediyor. Allah'tan korktuğunu da ifade ediyor. Orada meselesi müşrik bir karaktere sahip olması. Kendi mantığına göre diyelim bir din anlayışı var. Ne dedik biraz önce? Ateşten yaratılmış olan kendi nefsini topraktan yaratılmış olan insandan daha üstün görmesi. Yani bunun kararını neye göre veriyor? Allah'ın vermiş olduğu bir hüküm var. Yani insanı Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrediyor ama bunu yerine getirmiyor şeytan. Burada kendi mantığıyla oluşturmuş olduğu bir din anlayışı var. Yani biz bunu çevremizde de çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dünyadaki insi şeytanlardan bahsedersek Allah'ın emretmiş olduğu bir Kur'an var. Ondaki hükümlere biz mesela bazen çağırdığımız zaman insanları diyoruz ki bu ayetten bu şekilde anlayıp bu şekilde uygulamamız lazım Allah'ın kurallarını dediğimiz zaman haşa diyebiliyorlar ki eğer böyle bir kural varsa biz inanmıyoruz, kabul etmiyoruz tarzında bir yaklaşım sergileyebiliyorlar. Bu da kendi mantıklarına çeliştiği için. Orada ne olmuş oluyor? Allah'ın vermiş olduğu hükmü beğenmeme durumu söz konusu olmuş oluyor. Şeytanın da düşmüş olduğu burada durum bu. Yani kendi benliğine haşa Allah'ın yerine koymuş oluyor ve bir enaniyet duygusuyla bir müşrik bir karakter sergilemiş oluyor. Çevremizde de bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. İnşallah.
Ölene kadar şeytanın vesvesesi devam ediyor. Evet. Yani insanın bunu bilmesi lazım.
Tabii.
Ölene kadar devam ediyor. İnsanın bunu bilip ona karşı biraz önce Mehmet'in söylediği gibi hazırlıklı olması lazım. Eğer ona uymak istemiyorsa ki Müslüman hiçbir zaman şeytana uymak istemez. Vicdanını çok keskin tutması lazım. Vicdanını bir insan ne kadar keskin, sağlam tutarsa o kadar az şeytanın etkisinde kalır. Değil mi? Şeytanın çünkü söylediği bir şey, o vesveseler Mehmet'in söylediği insana kendi fikriymiş gibi bazen gelebilir. Şeytan öyle vesvese veriyor. Hani kendi düşündüğün, kendi düşüncen gibi. Halbuki değil, o an şeytanın konuşması, o şeytanın vesvesesi. Senin onu makul görmemen için ki bu ölene kadar devam ediyor ve çok takva sahibi bir insanda da oluyor değil mi? İmanı daha az bir insanda da oluyor. Yani seviyesi ve farkı yok. Her insanda Allah'ın dilemesiyle bu vesvese, şeytanın bu onu kandırmaya çalışması devam ediyor. Sen ne kadar imanını artırsan da değil mi? Takvacı ileri olsan da inşallah ona gayret etsen de mutlaka ölene kadar o devam ediyor. Senin onu ilk anda, onun fısıldadığı anda fark edebilmen için vicdanın çok keskin olması lazım. O zaman gerçekten Mehmet'in söylediği gibi ya ben zaten şu an değil mi bu iş üzerineyim. Allah rızası için bununla ilgileniyorum. Senin söylediğin ne alaka gibi hemen fark edip yolundan hiçbir şekilde bir milimetre bile sapmadan Allah'ın gösterdiği yolda, Kur'an yolunda devam eder. İnşallah.
Ben de Kur'an'da belirtilen şeytanın romantizmi nasıl insanlar üzerinde kullandığını bahsedeceğim. Örnek vermek gerekirse romantizm radikal milliyetçiler. Bunlar nasıl oluyor? Kendi ülkelerini aşırı derecede çok seviyorlar. Ama diğer ülkelerin insanlarını, vatandaşlarından aşırı derecede nefrete kaçıyorlar. Ya daha ileri gidiyorlar. Daha da ileriye gidebiliyorlar bu manada. İnşallah. Bunun ya da başka bir örnek vermek gerekirse bir tane genç çocuk genç bir kıza aşık oluyor. Onun için şiirler yazıyor. Büyük bir tutkuyla bağlı kalıyor ona. Ve aralarında bir sorun olduğu zaman da intihara yönelik bir hareket girişimde bile bulunabiliyor. Haşa ilahlaştırmış oluyor. Ve bazı insanlar, hatta birçok insan bu durumu çok normal bir şekilde karşılıyor. Tabii ki sevgi Allah tarafından bize büyük bir nimet inşallah. Ama esas olarak esas duyulacak sevginin kim olacağını iyi bilmemiz gerekiyor. Hepimizin Rabbi olan Allah'a duymamız gerekiyor. Ve daha demin bahsettiğim sevgi türüyle Kur'an'da bahsedilen sevgi türünün hiçbir alakası yok. Hani çok çok farklı. Tüm kalbimizle Allah'ı sevmemiz gerekiyor. Çünkü değil mi? Allah bizi doyuruyor. Allah hastalandığımız zaman şifamızı veriyor. Ve samimi bir şekilde gerçekten dua ettiğimiz anda kocaman bir güç olan, sonsuz güç olan, yaradan Allah direkt icabet ediyor duaya. Kulunu hiç bekletmiyor. Maşallah. Elhamdülillah. Ve dolayısıyla Allah'ı sevmemiz gerekiyor. Ve Allah'ın sevdiği kulları da sevmemiz gerekiyor. Kimlerdir bunlar mesela? Peygamberleridir. İnşallah. Onun yanındaki kullarıdır. Ya da günümüzdeki büyük ahir zaman mehdisi ve onun yanındakileri seveceğiz inşallah. Bir de belirtildiği gibi Allah Kur'an'da sevginin nasıl olduğunu söylüyor. Sevginin kime layık olduğunu söylüyor. Ahlaka göre yaşayanlara sevgiyi layık kılıyor. Ahlaka göre yaşamayanların ise sevgiye layık olmadığını, hatta kalpten buğz ediyor insanlar onlara. Bunlar üzerinde şu şekilde örnek veriyor Allah. Yani o Allah'a karşı inkarcı bir tavırda olanları sevmememizi söylüyor hatta Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım ayette şöyle geçiyor. Ey iman edenler, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz. Oysa onlar haktan size geleni inkar etmişler. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı elçiyi de size de yurtlarınızdan sürüp çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumdan cehd etmek, çaba harcamak ve benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız nasıl onlara karşı hala sevgi gizliyorsunuz? Ben sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa artık o elbette yolun ortasından şaşırıp sapmış olandır diyor Allah ayette. Müslüman insan çeşitli tebliğlerle insanların Allah'ın Kur'an'da belirttiği gibi öğüt alıp düşünmelerine vesile olmaya çalışır. İnşallah. Ve çok da adaletli davranır. Tebliğle o kadar tebliğ yapıyor. İşin ucunda kişi imanına geri dönmüyorsa, hani hala inkar eder durumdaysa, ama o kişi de insanlar arasında bozgunculuk veyahut da başka türlü şeyler yapmıyorsa, kötü şeyler yapmıyorsa da yine hala adaletini şey yapmaz, bozmaz inşallah.
Size iyilik yapmaktan sakındırmaz diyor Allah.
Evet.
Sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmayanlara, yiğinize karşı savaş açmayanlara karşı iyilik ve adalet yapmaktan sakındırmaz diyor Allah inşallah.
Bir de bir ayet daha okuyacağım bu konuyla ilgili. Şeytanın Allah'a sığınırım. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları ve sürülüp çıkarmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır. Evet. Kim onları dost edinirse artık onlar zalimlerin ta kendileridir.
Burada çok yapalım. Normal bir şey. Evet. Sana saldırıyor adam, öldürmeye çalışıyor. Ne yapacaksın tabii? Kendini savunacaksın.
Yine bir şiddet yok değil mi?
Yani yok.
Yine bir şiddet
tabii
yok.
Nefsi evet, kesinlikle var. Öyle. Yani bu ayetlerden, bu iki okuduğum ayette de anlaşıldığı gibi insanın duygularını aklının önüne geçirmemesi gerekiyor. Aklıyla terbiye etmesi gerekiyor ve kendi akılıyla ve iradesiyle ve Allah'ın istediği yaşam şartıyla yaşaması gerekiyor inşallah. Bu ilk başta bahsettiğim duygusal düşüncelerle yaşayan insanlar kalbindeki hırs, öfke ve kini tam olarak kendilerini hapsediyorlar. 100 milyonlarca insan var. Gözle görüyoruz. Haberleri açmamız yeterli bunlar için. Ve ne yapayım çok seviyorum, ne yapayım çok istiyorum gibi kendilerine savunma olarak bir silah seçiyorlar. Ve bu savunma silahları aslında şeytanın onlara verdiği vesvese. Ve Allah ayette şöyle belirtiyor. Şimdi sen kendi hevasını ilah edinen ve Allah'ın birilimi üzerine kendisine saptırdığı, kulağın ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? Diye buyuruyor Allah. Aslında şöyle bir etrafa dikkatlice bir baktığınızda, yani önümüze mesela yemek koyuyor. Onu pişiren bir aşçı. Ve onu getiren de bir garson. Biz mesela biliyoruz, aslında beynimizin içinde küçücük bir noktada o görüntüyü görüyoruz. Hani onu pişiren bir aşçı da yok, onu getiren bir garson da yok. Hani esas olarak göremediğimiz için maddi. Ve Allah aslında o yemeği koyuyor önümüze. Bizim her an Allah'a tam olarak teslim olmamız gerekiyor. Her an Allah'a şükredici olmamız gerekiyor ve hiçbir şekilde Allah, yani tam olarak Allah'ı sevmemiz gerekiyor.
Şeytan Allah'ın adıyla kandırıyor. Şimdi size öğüt veriyorum diyor. Mesela en büyük örneği Hazreti Adem'le eşini cennetten bu şekilde kandırıp zelle yapmalarına, yani hata yapmalarına sebep olmuştur. Mesela bakın ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Araf suresi 20 ve 21. ayetler. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Şimdi öğüt veriyorum diye ortaya çıkıyor. Allah'ın adıyla ortaya çıkıyor. Doğru, sizi doğruya yöneltiyorum diye ortaya çıkıyor. Hiçbir zaman için kalkıp da şimdi ben sizi saptıracağım. İşte ama sen buna uyacak mısın, uyumayacak mısın gibi böyle bir şeyle ortaya çıkmıyor. Kandırma işte bu. Gerçek anlamda kandırıyor. Şimdi kanmamanın şeyi ne olabilir, savunması ne olabilir? Çok iyi bileceğiz. Neyi bileceğiz? Doğrunun ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Ve samimi olmamız gerekiyor. Şeytan zaten söylüyor. andolsun diyor Allah'a, samimi olan kulların hariç diyor, müstesna diyor. Ben onları saptıracağım, insandır ama samimi olan kulların müstesna. Evet. Samimiyet eğer varsa gerçekten biz Allah'a kendimizi, hayatımızı, namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyorsak, bu anlamda kendimizi Allah'a adamışsak, o zaman samimi olarak bunu bu şekilde yaşıyorsak dünya hayatını, o zaman şeytanın bizim üzerimizde zorlayıcı hiçbir gücü yok. Yani saptırma gücü yok. Asla bunda da başarılı olamıyor. Bizim sigortamız Allah'ın izniyle samimiyetimiz. O yüzden şeytan vicdanın sesine uyan müminleri asla ve asla saptıramıyor. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah ben de kolunu şeytandan Allah'a sınırım. Kim onu veli edinirse şüphesiz o şeytan onu şaşırtıp saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir söylüyor. Şeytan sinsi ve yalancıdır. İtaatten çıkmış, ahlaksız ve nankördür. Azgın ve kaypaktır. Gücü yalnızca çağırmaya yeter. İnsanların düşmanıdır. Allah katında kovulmuştur. Az önce Oktay kardeşim de çok güzel anlattı. İnsanoğluna secde et denildiği zaman şeytan onu topraktan, beni ateşten yarattın. O halde diyor ben ondan daha üstünüm söylüyor. Yani burada şeytanın etkisini görüyoruz inşallah.
Romantik, enaniyetli, kibirli, evet. Ahmak yani tek kelimeyle. Ama bu işte bilmek gerekiyor bunun için. Bazı insanlarda hakikaten tam bu karakter oluşuyor böyle bu özellikle. Evet, evet.
Şu ana kadar okuduğumuz, söylediğimiz bütün ayetlerde de şeytanın gücünün çok zayıf olduğunu anlıyoruz. Bir de unutmamamız gereken bir şey var. Şeytanın gücünün Allah'tan bağımsız olmadığını bilmemiz gerekiyor. Şeytan zamanı dolduğunda, bu dünyadaki görevini bitirdiğinde, ona inananlarla beraber, şeytana inananlarla beraber, işte kandırdıklarıyla birlikte cehenneme gitti. Sonsuz ateşte yanacaklar inşallah. Bununla ilgili bir ayette de kovulmuş şeytana Allah'a sınırım. Andolsun senden ve işlerinde sana tabi olanlardan tümüyle cehennemi dolduracağım. Sad suresi 85. ayet. Unutulmaması gereken ikinci şey de şeytan samimi müminlere hiçbir şekilde zarar veremiyor. Sadece müminler bu hayatta yaşadığı hayatta imtihan halinde oldukları için sadece yanılıyorlar, yani hataya düşüyorlar. Ama gerçekten samimi düşünen bir insan, Kur'an ahlakıyla, Allah sevgisiyle yaşayan bir insan zaten o vesveseyi anlıyor ve hemen Kur'an'ı düşünmeye, yani Allah'ın sözlerini düşünmeye başlıyor. Bu şekilde doğru yolu da buluyor inşallah. Şeytan tamamıyla içinde kalbi kötü olanlara hükmedebiliyor. Bir ayet okumak istiyorum tekrar. Gerçek, kolunu şeytan Allah'a sınırım. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlere, onunla ona Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Yani tamamen kalpleri körelmiş insanlardan bahsediyor. Evet. Şeytanın bunlara hükmedeceğinden bahsediyor. Samimi ve Allah sevgisiyle yaşayan bir insanız, şeytana hiçbir şekilde zarar veremeyeceğini düşünüyor. Yine başka bir ayette müminlerin şeytanlarının saptıramayacaklarını anlatıyor bir ayette. Kulumu şeytana Allah'a sınırım. Benim kullarım senin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü hakimiyetin yoktur. Vekil olan Rabbin yeter diyor inşallah.
İnşallah. Başka bir ayette de şeytandan onlara bir vesvese eriştiğinde düşünürler. Bir de bakarsın ki görüp bilmişlerdir diye bildiriyor Allah.
Evet.
Şeytandan daha sınırım. Ama şu önemli, tamam inkar edenler şeytanın zaten kontrolünde. Yani şeytan onları tamamen ele geçiriyor. Adeta onları böyle kendi dedim, inslerden ve cinlerden şeytanlar var. O onun ordusu olmuş oluyor. Yani ordusuna katılıyor. Hayatı boyunca şeytana hizmet ediyor. Burada şu önemli, mümini elde edemediği için sürekli müminle uğraşıyor ağırlık olarak. Diğeri zaten kontrolünde olan bir adam. Ne dese şeytan, ona zaten o hemen bunu yapıyor. Evet. Ama Müslüman onun kontrolünde olmadığı için, ama şeytan, çünkü Allah'a öyle bir iddiası var şeytanın. Değil mi? Çoğu insanı şaşırtıp saptıracağım diyor, şükredici bulmayacaksın diyor. Dolayısıyla onu elde edebilmek için o söylediğine, müminleri de Allah korusun kendi tarafına çekmeye çalışıyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Şükretmesini engellemeye çalışıyor. Dün konuştuğumuz mesela unutmamamız gereken konular, değil mi? Sakın unutmayın, kitabının içeriğinden bahsettik, unutmamamız gereken konulardan. O konuları unutturmaya çalışıyor şeytan.
İşte Hazreti Musa yardımcısıyla balığı unutuyorlar, şeytan unutturdu diyor. Allah'ı anmayı, şükretmeyi, değil mi? Allah korusun eğer daha ileri boyuttaysa, o insanın üzerinde etkisi daha ilerise namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadetleri yapmayı unutturabilir o insana. Bakın Allah şu ara suresinde bildiriyor şeytandan Allah'a sığınırım. Şeytanların kimlere inmekte olduklarını size haber vereyim mi? Onlar gerçeği ters yüz eden, günaha düşkün olan her yalancı inerler. Bunlar şeytanlara kulak verirler ve çoğu yalan söylemektedirler. Zaten o adam şeytanın emrinde olan bir varlık oluyor. Müslümanın sürekli şeytanın onunla uğraşmaya çalıştığını bilerek, Mehmet'in söylediği gibi hak yolda bir mücadelesi var Müslümanın. Tebliğ yapıyor değil mi? Allah rızası için faaliyette bulunuyor. O faaliyette yani %1 bile kırması şeytan için bir başarı oluyor. Kendi aklına göre, kendi zekasına göre. O yüzden hiçbir şekilde kulak asmayıp ona tam ayetteki gibi düşünüp, görüp, bilip hiç mücadelesini geri çekmemesi lazım. Mesela müminlerin arasındaki tesavvüp de böyle bir şey. Şeytan onu sürekli kırmaya çalışır. Sürekli kardeşin aranı bozmaya çalışır. Laf oyunlarıyla, bilmiyorum, lakapla belki hoşlanmayacağı esprilerle onu zedelemeye çalışır ki senin orada mücadelede gücünü kırmak ister. Ama sen ona kulak vermeyip değil mi? Kardeşini hep aranı en güzel tutuyor. Hep her zaman güzel sözü tercih edip. Değil mi? O da önüne geliyor seçenekler. Her zaman aklına geldiğinde en güzel sözü tercih etmen lazım kardeşine karşı ki şeytan orada hiçbir şekilde pay verme. Hem kardeşini zaten çok seviyorsun. En güzel sözü kurman lazım. Hem de orada şeytana hiçbir şekilde pay vermeyip onu sevindirmeden onu yine hüsranla ortamdan ayırmak lazım.
Genelde zaten aile içinde şeytana, evet. Şeytan daha çok hakim olmak istiyor aile içinde. Genelde hep aile içindeki kardeş kavgaları, karı koca kavgaları, anne baba kavgaları daha çok bulunuyor. Yani her insanın aile içinde huzurunu bulması için gerçekten samimi bir şekilde iman etmesi gerekiyor. Evet. Allah sevgisine çok iyi hakim olmak gerekiyor. Zaten samimi ve sevgiyle yaklaştığın zaman şeytanın hiçbir vesvesesine hakim olamıyor insana. Daha çok mutluluk oluyor evde, huzur oluyor. İnsanlar hep huzurlu insanlara daha çok özeniyor ama içindeki vesveseyi bir türlü yenemiyor samimi olmayan insanlar. Bunun için her zaman Allah'a sevgiyle ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sözlerini okuyarak, yani ne yapmamız gerektiğini anlayarak,
Kur'an'ı düşünerek
vicdanla hareket ederek yaşaması gerekiyor inşallah.
Burada zaten yani şeytanın tek yapmak istediği şey, yani insanları Allah yolundan saptırmak. Bunu nasıl yapıyor? Allah'ın ayetlerini uygulattırmamak. Yani şeytanın en büyük şeyi bu. Hep ona bir vesvese, bir kuşku katmak, ona bir şirk katmak. Kendine, yani Allah'a göre bir yaşam şekli var. Çünkü tüm kainatı yaratan Allah, tüm kuralları koyan Allah ve insanın nasıl yaşaması gerektiğinin kurallarını da koyan Allah ve nasıl yaşarsa, nasıl davranırsa, nasıl güzel bir hayat yaşayacağını söyleyen Allah ve sonunda nereye varacağını, cennete gideceğini söyleyen Allah. Şeytan da bunun tam tersini yapıyor. Allah'ın kurallarını direkt bozmasa da ona şirk katmaya çalışıyor. Mesela bu çok önemli bir silah şeytanın. Şeytanın birçok silahı var. Hepsine farklı yönlerden vesvese ve kuşku veriyor. İşte Allah'a inanmayanı mesela Allah'ın delillerini, evrim teorisine inandırıyor. Mesela tesadüfen oldu diyor. Onun şeylerine inandırtmak için çeşitli tuzaklar kuruyor insanlara. Ve bunları onları düşündürüyor. Mesela inanan insana da inandığı, yani dost doğru yolların üzerine oturacağım diyor bir ayette. Bakın dost doğru yolun üstünde. Yani sen doğru giderken doğru yolun üstünde şeytan var. O şeytan da seni doğru yolundan ayırmak için, tamam doğru da bir de şu var eksik veya şey diye, mesela şu anda müşrik sistem dediğimiz, değil mi? Allah'ın kurallarını beğenmeyen, biraz önce bahsettiğimiz Allah'ın kurallarını yeterli görmeyen veya eksik bulan insanlara o şey vesveseyi veren de şeytan. Diyor tamam da diyor işte bu biraz daha böyle olsa, zor olsa bu kadar kolay olamaz. Mesela o yönde vesvese veriyor. Mesela kendine göre bir sevgi anlayışı, Allah'ın gösterdiği bir sevgi anlayışı var. Bir de şeytanın ilah edinmemizi, değil mi? İlah edindirtmek istiyor. Yani Allah'tan başka güçler olduğunu bize ve o güçlerin de, değil mi, şeyleri var, bizi de ona doğru çekmeye çalışan bir yapıda. Ama şuursuz bir yapıda. Mesela diyor ki ben Allah'tan korkarım diyor daha sonradan. Çünkü o da Allah'ın verdiği görevi yapıyor aslında. Kimse Allah'ın dışında, Allah'ın verdiği görevin dışında hiçbir şey yapamayacağı için ve mümin de devamlı Kur'an'la düşündüğü için, Allah'ın kurallarıyla düşündüğü için asla böyle bir hataya düşmüyor. Düşse de aklında, kalbinde Kur'an olduğu için hemen doğru yolu tekrar hani vesvese geliyor. O vesvese de yaptığı hatada vicdanı zaten ona doğruyu söylüyor. Ve Kur'an da elinde olduğu için bakıyor ha, ayete göre, Allah'ın sözüne göre doğruyu ve yanlışı ayırt eden bir nur ve anlayış var elinde. Değil mi? Allah'ın kitabı var. Böylece şeytanın tüm oyunlarından kurtuluyor. Ama bunu derin düşünme, bunun içinde derin düşünmesi gerekiyor. Yoksa yüzeysel düşüncelerle şeytan çok zeki, asla bundan kurtulamaz. Bunu bilmek gerekiyor ve Kur'an'ı çok iyi bilmek gerekiyor ki şeytanın tüm kurduğu tuzakları tek tek deşifre etmek gerekiyor. Çünkü biraz önce Muhammed de söyledi, olmuş şeytan Allah'sınım, şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edin. Şimdi senin bir düşmanın var dediği gibi, değil mi? Orada demek ki o düşmana karşı bir şey olursun, değil mi? Hazırlık yaparsın. Sen de onu düşman edinirsen de onun oyunlarını deşifre edecek özel planlar yapman lazım, görmen lazım. Nereden, nerelerden saldırıyor? Bunu çok iyi bilmen lazım. Onu da Yüce Rabbimiz Kur'an'da zaten belirtmiş bize. Nerelerden saldıracağını. Yaptığın doğru işte bile ona şirk katmaya çalışan, tamam, kendine vermeye çalışan. Yani övgüyü Allah'a değil, yani secde, burada da zaten Hazreti Adem'e de Allah'a secde edin dediğinde Hazreti Adem'e secde, Allah'ın kuralını bozmak için kendine kıyas yaptırtıyor. Diyor ki tamam ama diyor yani ben de ateşten yarım, ben daha üstünüm. Herhangi bir özelliğiyle kendine ait olduğunu düşündüğü özelliği olduğunu düşünüyor. Halbuki ateşle toprak arasında hiçbir fark yok. O kendine göre bir anlayış. Halbuki Allah'a göre bir şey, kuralları benimsemesi gerekiyor. Bunu yapmıyor ve yaptırtmamaya çalışıyor. Onun için Müslümanların tek yapması gereken, tek doğru olan, dünyadaki tek doğru Kur'an-ı Kerim. Ve bu doğrulara göre yaşarsa ve bu doğruları da çok iyi bilirse hem kendi düşmanlarını görür, hem nasıl yaşamasını görür ve sonunda rahat bir hayat yaşar inşallah.
Bir de şeytan esas münafıklarla uğraşıyor zaten. Esas kaynağı o. Çünkü münafıklar şeytanlaşmış oluyor aynı zamanda evet. Ve şeytanın görevini üstleniyor. Bir münafık insan başka bir insanı yoldan çıkartma görevini üstlenebiliyor. Hani ona vesvese veriyor adeta. Şeytan görevini üstlenip işte olumsuz mekanlara götürmeye çalışıyor, olumsuz durumlara sokmaya çalışıyor ve şeytanın görevini üstlenmeye çalışıyor. Bu şekilde zaten şeytan onunla uğraşmak durumunda kalmıyor. Evet. Şeytanın bu sefer esas uğraşmak durumunda kaldığı kişi grubu mümin insanlar oluyor. Erdem arkadaşımız da demin çok güzel anlattı zaten. Müminler şeytanın esas yoldan çıkartmaya çalıştığı ve vesvese vermeye çalıştığı grup haline geliyor ve onu yoldan çıkartmak için elinden gelen her şeyi, bütün gayreti evet. göstermeye çalışıyor. Evet. Tabii mümin burada imanını kuvvetli tuttuğu halde, yani tuttuğu zaman şeytanın vesvesesine gelmiyor ve yolundan sapmıyor tabii ki. Bunu İnşallah. Ayırt etmemiz gerekiyor.
İnşallah. Demek ki dünyada bu eğitimden geçmek gerekiyor. Yani değil mi? Bu özel bir durum. Allah bunu bir hikmet üzere yaratmış. Çünkü
şeytan olmadan o mesela ilk başta hani bahsettik. Hazreti Adem'le eşi cennette yaratıldıklarında normalde o anlamda mutlu değiller. Değil mi? Yapmamaları gereken tek şeyi yapıyorlar. Halbuki insan dünya hayatında bu eğitimden geçtikten sonra bu şeytanın vesveseleri, nefsiyle olan mücadelesi, fedakarlığı öğreniyor, cesareti öğreniyor, merhameti öğreniyor, affediciliği öğreniyor, değer yanlığı öğreniyor. Ondan sonra cennette mutlu olabiliyor.
Kıyas yapabiliyor.
Evet. Öbür türlü olmuyor. Yani ilk çünkü doğrudan cennette yaratıldığında insan görüyoruz açıkça. O değeri bilmiyor. Ve Allah'a tam yani o anlamda teslim olmayabiliyor. Yani bu eğitimden geçmesi gerekiyor. Nitekim Hazreti Adem'in eşi dünyaya döndükten sonra, o eğitimi gördükten sonra dünyadaki acizlikleri, bu şeytanla olan mücadeleleri sonucunda eğitildikten sonra çok farklı oluyor. Bir de tabii cehennemi görüyor demişti hocamız, yani onu çok detaylı anlatmıştı inşallah. Cehennemde özel bir teknikle, teknolojiyle gösteriliyor. Onu görünce zaten sürekli şükrediyor o zaman cennette olan Müslüman. Yani o eğitim için şeytanın varlığı gerekiyor. Şeytanın sadece etkisi işte konuştuğumuz gibi inkar edenler üzerine. Allah onları zaten cehennem içinde çok sayıda insan yarattık diyor Allah inşallah. Bir blok yaratılış var, bir kader üzere. Müslümanlar da bir kader üzere yaratılıyor. Yani Müslümanlar şeytanla mücadele galip olarak yaratılmışlar. İnşallah cennette yaratılmışlar. Yani yaratılışının hikmeti bu şekilde inşallah Allah bildiriyor bize. O eğitimi mutlaka almamız gerekiyor dünyada. Evet. Ama tabii Kur'an gözüyle bakan onu biliyor. Biraz önce hatırlattığın ayette bir de bakarsın bilmişlerdir diyor. Çünkü Kur'an gözüyle baktıkları için. Bakıyor akla gelen Müslüman, hepimiz için geçerli bu hayatımızın sonuna kadar. Aklımıza gelen düşünce Kur'an'a uygun değil. Belli ki şeytanın vesvesesi. Orada biliyorsun o zaman. Onu bilince de o kaçıp gidiyor. Ahlaksız çünkü, kaypak. romantik, enaniyetli, kibirli, ahmak bir varlık yani. O Allah'ın tabii yarattığı bir kader. O da kaderine uyuyor. Yani onun da kaderinin dışında bir şeyi yok yani. Gücü yok inşallah.
Tabii burada bir de şeytanın en önemli özelliği Allah'ı inkar ettirmeye çalışmıyor aslında. Allah'a eş koşturmaya çalışıyor. Yani Allah'ın kurallarını bozmaya çalışıyor. Yani o biraz önce söylediğimiz şey çok önemli. Mesela Allah'ın yolunda giden adama sen Allah'ın yolunda doğru yapıyorsun diye ona söylüyor. Onun için doğruyu eğriyi bizim neye göre öğrenmek? Yani bizim bir ölçümüz olması gerekiyor. Yüce Rabbimiz de ölçünün Kur'an olduğunu söylüyor. Zaten Hazreti Adem'i de oradan çıkarken cennette Allah'a iman eden değil mi bir varlıkken şu mesela yapmaması gereken bir şeyi söylediği halde Allah onu yaptırtıyor. Demek ki biz ne yapacağız? Allah'ın yap dediği her şeyi yapacağız. Yapma dediği her şeyden uzak duracağız. Yani Allah'ın sevdiğini seveceğiz. Allah'ın sevmediği şeylerden uzak duracağız. Ama şeytan da bunları bozmaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de ne yapıyor? Mesela sevgi anlayışını mesela Allah'ın dışında güçler var zannettirmeye çalışıyor insana. Allah'ın dışında kendisine rızık veren veya onu yaşatacak veya onu kurtaracak varlıklar var zannettirtiyor. Anladın mı? Kendine rızık, halbuki bütün her şeyi veren, her saniye insanlara veren Allah. Kimsenin bütün övgü Allah'a. Allah'a övmekten insanı alıkoymak istiyor. Yani gerçek anlamda övmekten. Bir kısmını da kendine veren. Yani Allah'ın dışında kendisinin de insanların da veya bazı güçlerin de güçleri olduğunu insanlara şey yapıp Allah yolundan bu şekilde insanları koparmak istiyor. Çünkü Allah %100 her şeyin, bütün her şeyi yaratanın Allah olduğunu bilmemizi, bunu tasdik etmemizi, övgüyle Allah'ı yüceltmemizi istiyor. Şeytan da bunun karşısındaki en büyük şey, hep kendine verdirtme, başkalarının rızasını arattırma, değil mi? Şirk koştuğu şeyler nasıl? Sevgi anlayışını farklı kılma, işte kin, öfke, bütün bu kuralların hepsini koyan Allah neye göre kin duyuyor? Değil mi? Bunların hepsini şefkatten merhamet, nefsini bencil tutanı arınmak için gerekli kuralları koyan da Allah. Nasıl onlardan arınmamız gerektiğini. Bütün bu kuralları bozmaya çalışıyor. Onun için bu kural, yani neler olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor Kur'an'da.
Evet, inşallah. Şeytan mümin hayatında duygusallığa hiçbir şekilde yer yok. Şimdi duygusallık derken duygusallık ne demek? Kur'an'ın çerçevesinin dışına çıkmak. Alacağı kararlarda işte bu adalet olabilir, adil davranma olabilir. Vereceği kararlarda hayatını yönlendireceği her adımda Kur'an'ın dışına çıkması. Evet. Duygusallıkla hareket edilmesi. Örneğin bir sevgi beslemesi ama kime karşı nasıl sevgi besliyorsun? Ölçün ne? Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah bunun çok tehlikeli bir şey olduğunu bakın şu şekilde tarif ediyor. Şeytan Allah'a sanırım. Mücadele Suresi 22. ayet. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim topluluk bulamazsın ki Allah'a ve elçisine baş kaldıran kimselerle bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olsunlar. Bakın bu çok önemli. Yani senin bir insana sevgi beslemendeki tek ölçü mümin olup olmamasın. Devam ediyor ayet-i kerime. Bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri, soyları olsun. Tek ölçü mümin olup olmaması.
Allah.
Burada bunun gibi hiçbir hareketinde mümin duygularına kapılmıyor. Tek ölçüsü Kur'an-ı Kerim oluyor. Allah'ın yönlendirmeleri oluyor.
Tabii.
Bunun aksi tehlike ne demek ki? Şeytanın duygusallık telkininde bulunması. İşte buna karşı mümin devamlı surette uyanık oluyor. Açık, devamlı şuuru açık oluyor. Her atacağı her adımda, söyleyeceği her sözde Kur'an'ı temel alıyor. Allah'ın uyarılarını dikkate alıyor.
Zaten diğerinde sevgi olmuyor yani. O sevgi dedikleri şey aslında başka bir şey oluyor. Çünkü baktığımızda evet, menfaatiyle çakışınca veya işte güzelliğini putlaştırıyor. Güzelliğinden eksilince bir şey olunca bir halk kaza getiriyor Allah korusun. Bir şey oluyor. Bir sevgi bakıyor bir anda yok oluyor. Aslında yani diyor ki artık olmuyor aramızda yürümüyor gibi ifadeler kullanıyor. Halbuki orada sen orada güzelliğini putlaştırmışsın veya işte eşine baktığımızda mesela işinden oluyor kocası. Para işte geliri azalıyor. Bir anda sevgim azaldı diyor. Yani sen orada neyi seviyorsun? Parasını mı seviyorsun değil mi? Orada sevilmesi gereken sevgi ancak hocamız da dün söylemişti. İnşallah orada Allah korkusu olursa sevgi olur. Çünkü neden? Allah korkusu olduğunda vefa oluyor. Allah korkusu olduğunda sabır oluyor. Yani orada değil mi? Derinlik oluyor. Diğer türlü hiçbir şekilde vefa gösteremiyor, sabır gösteremiyor. Hemen mesela bırakıyor demişti hocamız. Yani sokağa atıp bırakabiliyor hiçbir Allah korkusu olmadığı için. Yani o vicdansızlığı yapabiliyor. Ama Allah korkusu olduğunda, iman olduğunda o zaman gerçekten sabır gösteriyorsun, sevgi gösteriyorsun ve onun ahiretini kazanmasını istiyorsun. Yani cenneti Allah'ın rızasını kazanması için orada sen ona tebliğ yapıyorsun değil mi? Sevdiğin bir insan gerçekten yani zaten Allah'a iman ediyorsa sevgi besleriz demiştik. Ve onun daha da iman artması için, Allah rızasını daha da çok kazanabilmesi için sen orada onun iyiliği için Kur'an'ı tebliğ edersin. Müslümanca tam Allah'ın sınırlarını koruyacak şekilde bir hayat sunmasını orada tebliğ edersin. İmkan sağlamaya çalışsın. O anlamda bir sevgi olur. Diğeri dediğim gibi zaten sevgi değil yani o başka bir şey olmuş oluyor. İnşallah ve şeytan da işte bu buna karşı hep böyle bir telkin veriyor. İşte duygusallık vermeye çalışıyor. Gerçek sevgiden, gerçek Allah korkusuna dayalı bir sevgiden uzak tutmaya çalışıyor inşallah.
Zaten şeytanın en büyük amaçlarından birisi de insanları dünya hayatına bağlamak tamamen. Evet. Ve dünyadan hiç kopmayacakmış gibi yaşamasına neden olmak. Paraya, mala, mülke, dünyevi zevklere, insanların sürekli bunlara uymasına gerektiğini vesvese veriyor. Mesela Allah insanların şeytandan vesvese geldiği anda neler yapmamız gerektiğini ayetlerinde bildirmiş. Onları okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma, vesvese veya iva gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü o iştendir, bilendir. Allah'tan sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde önce iyice düşünürler. Allah'ı zikredip anarlar. Sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. Şeytanın kardeşleri ise onları sapıklığa sürüklerler. Sonra peşlerini bırakmazlar. Onlara bir ayet getirmediğin zaman sen onu inmeyen ayeti derleyip toplasana derler. De ki ben yalnızca bana Rabbimden vahyoluna uyarım. Bu Rabbinizden olan basiretlerdir. İman edecek bir topluluk için bir hidayet ve bir rahmettir. İnanan ve inanmayan insanların şeytanın yine yaptığı vesveseleri çabuk inanmasına, inanan insanın da şeytandan gelen vesveseye hemen Kur'an'a düşünerek, Allah'ın sözlerini düşünerek uymamasına gösteriyor bu ayetlerde de inşallah. İnşallah.
Ben de şeytanın insanları intihara sürüklemesini anlatacağım. İntihar şeytanın bir oyunudur, cinayettir. Müslüman intihar ve şiddetten kaçınacak bir ayette Allah-u Teala diyor ki, dayanamayacağını bir yük yüklemeyiz diyor. O bir cinnet haline karşı Müslüman uyanık olacak. Şeytanın bir oyunudur. Şeytan alıp götürmek ister cehenneme. Müslüman haram olduğunu bildiği için Cenab-ı Allah'a sığınacak, haramdan kaçınacak.
Bir de yine bir oyunu korku. Öyle bir özellik vermiş Allah. Tabii şeytandan Allah'a sığınırım. İşte bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun diyor Allah. Ne yapıyor şeytan? İşte gelecek korkusu olabiliyor.
Açlık,
fakirlik korkusu olabiliyor. Veya günümüzde olduğu gibi PKK korkusu oluyor. Bakıyor adam, Allah'ın yarattığı, Allah'ın gücünde olan varlıklar. Onlardan ödü patlıyor ve Türkiye'nin yarısını vermeye kalkıyor. Yani böyle alın gitsin ne olursa olsun diye böyle ama şey derim gibi. Halbuki Bediüzzaman'ın dediği bir şey var. Diyor ki sinekten kaçıp yılanın ağzına girerler diyor. Şimdi bu mantıkla o kadar mantıksız bir düşünce ki bu. Böyle bir şey olup işte Türkiye'nin federasyonlara ayrılıp ondan sonra bölünmesi ne anlama geliyor? Türkiye küçücük bir ülke haline gelecek. Bakın şeytan nare sokuyor bir kısım insanları. Bir yarısı Allah saklasın bölündü diyelim değil mi? Güneydoğusu ve o bölgede komünist bir devlet kuruldu. Hocamız açıkladı. Oraya Çin, Kuzey Kore, Rusya silah yığınağı yapacaklar. Muazzam bir silah gücü oluşacak orada. Sonra Batı zaten ne istiyor? Türkiye'nin bölünüp Türkiye'yi tamamen yutmak istiyor. Yani Türklerin burada durmasını dahi istemiyorlar. Onların mantığına göre. Bir kısım hakikaten öyle insanlar var. Bir kısım işte derin devlet mensubu. Neyse herkes biliyor işte Amerika'nın derin devleti başkaları. Türklerin hatta kalkıp Orta Asya'ya geri dönmesi. Nereye giderse gitsin yok olsunlar da nereye giderse gitsin mantığıyla. Ne diyecekler o zaman? Ya Batı zaten orası da bizim. Siz şuradan bir çıkın bakalım. Ankara, İstanbul. İstanbul zaten bizim de eskiden. Verin orayı da Marmara bölgesini. Türkiye'nin yok olmasına giden bir plan. Ama şeytan bunu böyle makul gibi gösteriyor. Adamlar çıkıp da bunu tabii asıl bir de korkuyla yani böyle ötleri patladığı için böyle işte Allah'tan korkacaklarına Allah'ın yarattığı bir görüntüden ibaret olan PKK. Ama Allah diyor ki bakın siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun. Yani Müslümanların hiçbir şekilde böyle korkulara kapılmaması gerekiyor. Güç Allah'ın gücü. En fazla diyor yani değil mi? Kur'an'a göre en fazla şehit oluruz. Ne kadar güzel. İki güzellikten biri diyor Allah değil mi inşallah. Öyle erkek adamlar vardır ki diyor Allah. beklemektedir, adaklarını yerine getirmiştir, kimi de beklemektedir diyor. Yani biz iki güzellikten birini, zaten Müslüman için olabilecek en güzel şey bu. Böyle bir şey değil. Allah onu yani zaten diyor o durumda korkmanın da diyor bir faydası olmaz. Devrilecekleri yere giderler zaten diyor onlar. Eceli varsa insanın değil mi? Canı alınacaksa veya şehit olacaksa zaten bunun bir şeyi yok. İkinci bir alternatifi yok. Neticede böyle bir korku taktiği de var tabii. Ondan da sakınmak gerekiyor. Allah'tan korkmak gerekiyor. Yani şeytan Allah korkusunun dışındaki korkulara saptırmak ister.
Baş bu eski Genelkurmay Başkanı bir röportajında şöyle diyor. Biz diyor bir baktığımızda diyor örgütün diyor propaganda yönünün çok güçlü olduğunu görüyoruz diyor. Bu yüzden bunlarla başa çıkamıyoruz diyor. Ya madem bunu görüyorsun kardeşim, sen bunu nasıl, bunun propagandaya neyle karşılık verilir? Değil mi? Eğitimle adam silahı değil diyor. Bunun eğitimle bunların bu sağladığını görüyoruz diyor. E sen o zaman niye antisini yapmıyorsun bunun? Bunun antisi ne? O diyor ki Darwinist eğitim yapıyor diyor. Diyor ki hiçbir şey her şey tesadüfen oldu. Allah yaratmadı ve böylece biz hayvanız. Güçlü olan ayakta kalsın, zayıf olan ezilsin. Anladın mı? Kendi kurallarımızı koyacağız biz diyor. Allah ne diyor? Sen Allah acaba ne buyuruyor? Bunu hiç düşündün mü? Değil mi? Her şeyi Allah'ın yarattığını bilimsel delilleriyle kendi okulunda okutuyorsun. Değil mi? Kendi okullarında okuttuğun şu andaki ne var biyolojide bütün o derslerde? Darwinizm var. Darwinizmi okutuyorsun. Sen zaten Allah'a karşı koyan, Allah yok diyen şeyi okutuyorsun. Sonra da bu belalar nereden geldi diyorsun. Zaten yaptığın hata, işte bu zaten şeytana sen, şeytanla olan mücadeleni esasında burada PKK ile yapman gereken mücadele aslında şeytanla yapmış oluyorsun. Ama yani buradaki yöneticilerimizin buna biraz daha yani Kur'an'i bakması gerekiyor. Neyle karşılaştıklarını ancak bu şekilde görebilirler. Bunun dışındaki her şeyi zannediyorlar ki işte sosyolojik olaylar gelişiyor. İşte orada da öyleyse öyle bir şey yok. Allah hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diyor. Bakın Allah beynini darmadağın eder diyor. Yani fikir sistemini, yoksa onu vurup şey yapar öldürür demiyor. Beyin oradaki fikrini yok ediyor ve böylece bakmışın diyor o yok olup gitmiştir diyor. Onun için ortaya koyması gereken şey Allah'ın söylediğine göre diyor ki Yüce Rabbimiz ben her şeyi yoktan yarattım diyor. Ve her saniyede ben yaratıyorum diyor. Bunu öğreteceğini okullarda Allah yarattı diyeceğine Darwinizm öğretiyor. Hayır diyor sen fareden geldin, maymundan geldin. Taş toprak canlandı, tesadüfen şimşek çaktı, yağmur oldu, mutasyonlar oldu. Ve bu sistem oldu, bu her şey bununla oldu diyorsun. E sen bunu öğretirsen de zaten Allah sana bu belayı vereceğini bilmen gerekiyor. Her türlü bela Allah'a karşı iftira atılan, Allah'ın söylediğine ters hareket edilen her şeyde bu belanın geleceğini bilmesi gerekiyor herkesin. Bunu insanın kafasına koyması gerekiyor eğer ben Müslümanım diyorsa tabii inşallah.
PKK komünist bir örgüt. Orada komünist bir eğitim veriliyor ama o komünist eğitimden önce de dediğin gibi Darwin'in teorisi öğretiliyor. İşte materyalizm öğretiyor, materyalist felsefe, işte diyalektik çatışmanın olması gerektiği vesaire. Ve buna karşı dediğin gibi yani bir anti bir şey yapacağın tam aksine destek vermiş oluyorsun dediğin gibi. İşte ona karşı niye gelemiyorlar baktığımızda yine şeytanın vaatleri bulunuyor. Mesela sen şimdi karşıya gelirsen makamından mevkinden olursun. O yüzden sen makam mevki vaatlerinde buluyor mesela şeytan. Veya işte parandan eksilir, maaşından eksilir. Çeşitli vaatlerde bulunuyor. İşte statün başka bir yerde olur. Allah ayetinde Nisa suresinin 120. ayetinde şeytanın Allah'a sığınırım. Şeytan onlara vaatler ediyor. Onları en olmadığı kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez diye bildiriyor Allah ayetinde. Yine başka bir ayetinde şeytanın Allah'a sığınırım. İş hükme bağlanıp bitince şeytan der ki doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Ben de size vaatte bulundum fakat size yalan söyledim. Yani gerçekten baktığımızda evrim teorisinin nasıl bir yalan olduğunu görüyoruz. Çeşitli mesela değil mi, Hekel'in çizimleri ilk önce ortaya atılıyor. Sonra kendi itiraf ediyor. Ben aslında doğru söylemedim işte itiraf ediyor yanlış olduğunu. Hep bakıyoruz ki bir yalan ortaya çıkıyor. Hep bir yalanla ortaya çıkıyor. Hiçbir şekilde bir delil göremiyoruz yani evrimi destekleyen. Tam aksine milyonlarca delil çıkıyor evrimi yalanlayan. Yani tek sıfıra karşı milyonlarca delil ne gösteriyor bize? Çok açık bir şekilde değil mi? Evrimin olmadığını gösteriyor. O yüzden yapılması gereken yani hiçbir şekilde bu vaatlere kanmayıp sadece tam anlamıyla Allah'a tevekkül edip ona karşı çıkmak gerekiyor. O zaman Allah yardım da eder. Allah'a çünkü vaat ediyor bize. Allah'ın dinine yardım edene ben yardım ederim diyor. O yüzden dediğin gibi o yöneticilerimizin de yapması gereken işte okullarda olsun her yerde olsun bu eğitime karşı cesurca Allah'ın dinini tebliğ etmek. Yani gerçeği anlatmak, yalana karşı. Yani yalanı da anlatsınlar, Darwinizmi de anlatsınlar ama onun cevabını da versinler. Ya sadece bir yanlışı ortaya atıp doğrusu ne? Doğrusunu anlatmıyoruz. Olmaz. Yani doğrusunun cevabı da verilmesi gerekiyor. Eksik çünkü olmuş olur diğer türlü eğitim. Tam eğitim verilmesi gerekiyor o anlamda.
Zaten Hazreti Musa'daki gibi mesela büyücüler geliyor, her şeyi ortaya atalım diyor. Çıkalım diyor halkın karşısına. Hadi çıkalım o zaman. Her zaman da çağırıyoruz. Onlar da koysunlar delillerini. Biz de koyalım delilleri, bakalım ne oluyor. Ama hiçbiri gelemiyor karşımıza. Bakın bunun en ünlüsü, en babası değil mi? Richard Dawkins. Çağırıyoruz konuşmaya. Gel diyoruz, açıkça ilan ediyoruz. Dergilere, gazetelere artık hocamız ilan verdi, gelsin konuşalım diye. Karşısına gelip konuşamıyor. Neden? Çünkü deliller hep yalan üzere kurulu. Doğru olmadığı için, anladın mı? Oraya çıktığında da bütün o seninler, Hazreti Musa'nın büyücülerinin, Hazreti Musa'nın attığı şeyin hepsini onu toplayıp yutuyor ya. İşte yaratılış da bütün bu tesadüfü tamamen ortadan kaldırıyor. Çünkü bütün bilimsel delilleri Allah bize veriyor ve biz bundan hiç şüphe etmeden iman ediyoruz. Ve bunun da büyük bir yalan olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Her şeyi Allah yoktan yarattı ve her an yaratıyor. Her şey Allah'ın kontrolünde. Hiçbir şey tesadüfen değil. Allah'ın ol demesiyle olmuş. Bunu net olarak görüyoruz. Bunun okullarda anlatılması çok önemli inşallah.
Evet. Şimdi mesela yine böyle devlet yetkililerinin işte açıklamaları var. Diyorlar ki bir yerde bir yanlışlık var sistemde. Mesela bir cinayet işlendi. Gencecik aslan gibi bir kız çocuğu şehit edildi. Yani müthiş hunharca bir cinayet ama bundan çok oluyor zaten. Yani Orta Doğu'da, yani Suriye'de, Irak'ta zaten kitleler halinde oluyor. Yani bu varil bombaları atıyorlar. Çoluk çocuk paramparça ediyorlar. Hamilelerin artık yaptıkları, yani anlatılacak gibi değil yapılan bu zulüm. Kökenine ne olabilir diye bakıldığında işte bu Darwinist eğitimin olduğunu görüyoruz. Yani okullarda nedir diye soruyorlar. Nedir, ne olabilir ki? Sen eğer okulda, sen tesadüfen oldun, tesadüfen olmuş bir hayvansın. Senin atan solucan, mikrop. Sen de bir nevi mikropsun o anlamda. Bir sorumlu değilsin çünkü tesadüfen meydana geldin. Yaşayacaksın ve yok olacaksın ondan sonra. Değil mi? Tesadüfe bağlısın varlığını. Sorumlu da değilsin. Bunun için güçlü olman gerekiyor. Hayatta kalabilmek için bir hayat mücadelesi var burada. Kıyasiye bir mücadele insanlar arasında. Güçlü olanlar ayakta kalacak. Nasıl ayakta kalacak? Zayıf olanlar ezilecek, elenecek. Güçlü olanlar onları ezecek. Bir bakıyoruz dünyada bütün gücüyle bu sistem uygulanıyor. 85 tane aile 3,5 milyar insanın toplam servetinden daha fazla servete sahip. Ülkeler, yani bütün ülkelerin zengin, doğal zenginlik kaynakları var. Mesela Afrika ülkelerinin hepsinde doğal zenginlikler var. Kimin elmas madenleri var, kiminin altın madenleri var, kiminin petrolü var, kiminin şusu var, kiminin busu var. Hepsi açlıktan kırılıyor. Yani insanlar açlıktan ölüyorlar. Bir bakıyorsunuz bütün o işte doğal zenginlikleri birkaç tane aileye gidiyor. İşte bakıyorsunuz merkez bankaları sistemi var dünyanın. Değil mi? Darphane. Bir bakıyorsunuz Amerikan Merkez Bankası'nda kime ait olduğu belli olmayan Amerikan Merkez Bankası'nın kontrolüne girmiş. İşte IMF gibi sistemler ortaya çıkmış. Dünyanın kanını iliğini çekiyorlar. 85 tane aile 3,5 milyar insanın servetinden daha fazla servete sahip bir sistemde yaşıyoruz. Ve muazzam hunharca işte cinayetler işleniyor, şeyler. Mesela cinayet işleyenler ilginç olarak şunu da söylerler konumuzla ilgili. Bana bunu şeytan yaptırdı. Değil mi? Şeytana uydum, şeytan yaptırdı bunu diye. Öyle bir şey yok. Şeytanın gücü yoktur diyor Allah. Yani bir zorlayıcı gücü yoktur. Sen bu mantığı verirsen okullarda bunu öğretiyorsun. Yani öyle okul kitaplarında öyle ifadeler var ki normal en ünlü ateistlerin kitaplarına yazdığından daha şey dine karşı böyle. Yani burada tekrarlamayı imtina ediyorum. Tekrarlamaktan imtina ediyorum. Allah'a ve dine karşı. Değil mi? Böyle okul kitaplarında bu okutuluyor. Sonra diyorlar ki o yetkililer, ya bir yerde bir yanlışlık yapıyoruz ama nerede yanlışlık yapıyoruz kardeşim? Sistem yanlış. Hangi sistem yanlış? Okullarda sen onu Allah yoktur diye anlatıyorsun zaten. İstediğin kadar din dersinde Allah vardır de ondan sonra. Adam diyor ki, yani öğrenci biyoloji dersine giriyor. İşte tarih, felsefe, bütün derslerde ondan sonra bilimsel. Allah yoktur. Bilimsel olarak yoktur diyor hatta. Yani bir de bilimsel kılıfla böyle proteinler tesadüfen oluştu diyor. Tesadüfen oluşan proteinler tesadüfen bir araya gelip tesadüfen hücre oldu diyor. Hücreler diyor tesadüfen çoğaldı diyor. Çok hücreliler tesadüfen primatlar, maymunlar, tesadüfen de insan var diyor. Sen de hayvansın diyor. Senin atan da bu diyor yani böyle. Hatta resmiyle gösteriyor değil mi? En ünlü gazetelerde sürekli atamız mikropmuş, yok atamız balıkmış, atamız solucanmış diye haberler çıkıyor. Yani nereye açsa bu şeyle karşılaşıyor. Ve bu mantık, çatışma ve kavga mantığını bilinçaltına veriliyor. Adam ondan sonra gidip işte aslan gibi genç kızı neler yaptı değil mi? Tecavüz etmeye yeltenip, hunharca öldürüp, ondan sonra da yaktı. Ve ailesiyle birlikte bunu, çok ilginç, eğer doğruysa tabii, mahkeme sonunda belli olacak o. Ama itiraf etmiş galiba suçunu. Onunla birlikte değil mi, şey ederek cesedini yok etmeye çalışıyorlar. Ya nasıl bir insan yani bu? Ama bu insan gibi bu zihniyette insanlar, çok insan var. Yani orada gidip Müslümanları bombalayan pilotların nasıl bir mantığı olabilir ki mesela, düşünelim hep birlikte. Gidiyor masum insan, çoluk çocuk paramparça ediyor. Değil mi? Evet. Hiç o diyor babası, ondan sonra mesela hani bir Ürdünlü pilotu o şekilde IŞİD de tabii, o da, onlar da zulüm uyguluyor, yakarak öldürdüler. Ailesi diyor ki, ailesi açıklama yapıyor ve Ürdün prensinin de açıklamaları var tabii. Buna diyor kana kan diyor. Biz diyor milyonlarca insanı öldüreceğiz diyor. Ne evini bırakacağız diyor, ne barkını bırakacağız, ne oradaki insanları bırakacağız diyor. Yani öyle bir açmaza girmiş ki insanlar, işte bakın şeytan ve bu şeytanın vesvesesi olan işte bu Darwinizm, materyalizm gibi felsefeler insanları ne hale getiriyor? Tam Allah'ın dediği gibi doğru yolları üzerine oturacağım diyor. Onların diyor çoğunu şükredici bulmayacaksın diyor şeytan. Sadece diyor inanan kulların müstesna diyor, bakın o çok önemli. Ama onları da Allah inşallah Nur suresi 55 ve diğer ayetler gereği dünyayı hakim kılacak inşallah. O müstesna olan salih Müslümanları. Allah'ın vaadi var çünkü inşallah.
Dünyanın oluşumuna baktığımız zaman hani bunu tesadüfle açıklamak ahmaklık. Yani başka bir açıklaması olamaz. Çünkü kusursuz bir sistem olduğunu görüyoruz. Yani oksijen miktarına bakıyoruz. Dünyadaki bütün kum tanelerinin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Gözümüzün frekansının hayvanların frekansından farklı olduğunu, yani her şeyin bir kusursuz bir oranda olduğunu görüyoruz. Evet. Muhteşem bir kusur var, yani kusursuzluk var ve en ufak bir sistemdeki hata bütün sistemi alt üst ediyor. Mesela bir tarladan fareler çıkartılıyor, yılanlar çıkartılıyor. O tarladaki o ekosistem komple değişiyor, mahvoluyor. Her canlının, her bir maddenin, atomun bir görevi var. Ve anladım, kusursuz bir sistem dahilinde bu dünyanın oluşmasında, devamında ve bu düzende görevi var, fonksiyonu var. Bunu görmeyip, buna inanmayıp, buna tesadüf demek tamamen ahmaklık.
Çözümü Allah'ın Kur'an'ların dışında arıyorlar. Bakın yani bütün bu olaylarda Allah'ın ahlakını anlatacağını insanlar tesadüfleri anlatıyorlar veya yani bu bana bir bilgim dolayısıyla verildi, sanki bazı şeylerin kendileri çözeceklerini zannediyorlar. Bakın bütün kainatı, biraz önce söylediğin gibi bütün kuralları, bu kuralları yaratıp da koyan Allah. Allah nasıl, hangi kurallarla yaşarsanız güzel bir hayat yaşayacağınızı Kur'an'da belirtiyor. Siz bunları uyguladığınız takdirde ancak o güzel hayata ulaşabilirsiniz diyor. Bu ahlakta da hep şefkat, merhamet değil mi? Diyagramlık var değil mi? Hep bu şekilde bakıyoruz ayetlere. Diyor ki ihtiyacını arta kalanı ver diyor. Değil mi? İhtiyacına. İnsanlar ekonomi profesörü oluyor, ekonomi bakanları oluyor. Hiçbiri çözemiyor bakın. Dünyadaki bu açlığı biraz önce Oktar'ın anlattığı değil mi? Sadece 85 kişi 3,5 milyarın sahip olduğu servete sahip. Şimdi herkes ihtiyacını arta kalanı verse, Allah'ın kuralına uysa. Şu anda dünya nasıl olur? Dünya bolluk, bereket içinde. Herkesin yaşayacağı her şeyin herkese yettiği bir sistemde olur ve herkes mutlu olur. Ama böyle olmuyor. Mesela savaşlardan bahsediyor. Müslüman hep bağışlayıcı. Hatta bakın ayetlerde belirtiyor. Esire, yetime ve yoksula yemeğini veriyor. Esir kendisini öldürmeye çalışmış bir insan değil mi? Biraz önce savaşmış. Adam öldürmeye çalışmış seni. Adamı yakalamışsın, esir almışsın. Ne yapıyorsun? Yemeğini paylaşıyorsun. Ona olan ihtiyacına ve sevgine rağmen diyor Allah. Ve de ki diyor Allah onlara, buna karşılık ben sizden ne bir teşekkür bekliyorum deyin diyor onlara. Bir de çıkıyorsun adama diyorsun ki biz senden bir teşekkür beklemiyoruz diyorsun. Biz senden bir karşılık beklemiyoruz de diyor, diye söyle diyor Yüce Rabbimiz. Çünkü biz Allah'tan korkuyoruz. Yani Allah'ın ahlakını biz benimsiyoruz. Bu yüzden bir teşekkür bile beklemiyoruz. Bunu kalben yapıyoruz. Biz Allah'ı seviyoruz. Onun için bunu yapıyoruz deyin diyor. Şimdi bu ahlakın anlatılacağını, anlattığın ahlak bambaşka bir ahlak. Sen bunu anlattığın takdirde, bunu anlatmadığın takdirde olan olayların değil mi? Çünkü Allah benim ayetlerimi uygulamazsanız diyor dünyada bozgunculuk çıkar diyor. Birlik olmazsanız, birbirinizi sevmezseniz değil mi? Bunun olacağını söylüyor. Sen de ısrarla bunu yapıyorsun. Sen Allah'ın ayetleriyle anlat, kendi fikrini anlatma bize. Biz hiç kimse kimsenin fikrini istemiyor. O fikirlerle zaten dünya bu hale geldi. Ekonomiyi düzeltmeye çalışan insanların fikirleriyle dünya açlığa gitti. Oysa Allah'ın kuralını uygulamış olsa bolluk olacak. Çok basit. Bak tek cümle, bütün her şeyi düzelten, dünyayı düzelten tek bir cümlesi var Allah'ın. Buna uyacaksın diyor. Çünkü kurallar Allah'ın kuralları. Böyle yaparsanız böyle olur diyor. 2 kere 2 = 4. Bunun dışına hiçbir zaman bu kurallar çıkmıyor. Mesela bütün kainat kurallarla işlediğini görüyorsun da, değil mi? Allah'ın sözü olduğunu da görüyorsun Kur'an'ın. Bu kurallarla hükmedilmediği sürece, ama bu kurallarla bağnazlıktan bahsetmiyoruz burada. İslam adına çıkan, yeni yeni kurallar koyup, içinden bazı kuralları çıkarıp, yeni yeni farklı kurallar koyan bir İslam anlayışı değil. Kur'an'daki İslam'dan, yani Allah'ın sözünden bahsediyoruz. Kur'an'a uyulduğu takdirde sonuç çok net. Allah benim ayetlerime uyun, sizi güzel bir hayatla yaşatacağım diyor. Uymazsanız diyor sıkıntılı bir geçim var. İşte bizim yöneticilerimizin yapması gereken bir türlü doğruyu bulama. Bütün dünyadaki insanlardan sadece Allah korkusu olan, Allah'a gerçekten gereği gibi takdir eden yöneticiler olsa ve bu kuralları uygulamak için, değil mi? Bütün okullarında, bütün televizyonlarında, bakın bütün devletlerin televizyonları var. Gazeteleri var, herkesin, değil mi? Radyoları var. Bütün bunları, okulları var. Bu okullarda bu öğretilecek olsa dünyada sevgi, barış ve, değil mi, büyük bir bolluk, bereket olacak. Bunu bir türlü kavramıyorlar. Bir türlü akılları yetmiyor. İşte Allah bunu da Mehdi Aleyhisselam'a nasip edecek inşallah. Dünyayı barışla dolduracak. Bolluk ve bereketle Allah'ın bereketi. Çünkü Allah'ın ayetleri ayakta tutulduğunda bu bolluk olacak. Allah'ın ayetleri ayakta tutulduğunda barış olacak. Ancak bunu da Mehdi Aleyhisselam sağlayacak inşallah.
Çok şaşırtıcı.
Bu söylediğin konuları, çünkü ayetleri, değil mi? Dünyada bilen birçok insan var.
Tabii.
Birçok insan
var.
Belki birkaç dille ezbere biliyor o ayeti. Birçok insan onu aramak istiyor, o ortamı yaşamak istiyor. Ama kimse sağlayamıyor onu. Bu çok şaşırtıcı. Tam işte Mehdi döneminde olduğumuzun büyük bir alameti bu. Allah bu dönemde kaderde onu yarattığı için, onu seçtiği için Mehdi'yi, ondan başka kimseye nasip etmiyor o ortamı oluşturmak. Herkes arıyor aslında. Ama tabii orada şey de var. Hani biz değil mi, Kur'an'ı yaşamadan, Kur'an'a uymadan bunu sağlarız. Enaniyeti kafası da var. Yani şeytanın bir özelliği o. Tabii. Hani haşa Allah'ın düşünemediğini düşündüğünü iddia ediyor. Haşa. Buradaki insanlarda da hani çözümü biz sağlarız. Bu güzel ortamı biz sağlarız, tabii, deyip sağlamaya çalışıyorlar. Olmuyor tabii ki. Çünkü Gökalp'in dediği gibi tamamen uyuması gerekiyor. Peki. Allah hepiniz birlik olun. Allah'ın ipine sımsıkı tutulun. Tutunun diye Allah emrediyor Kur'an'da, bize ayette. İşte bakıyorsun caminin içine giriyorsun. 2-3 farklı grup var, ayrı namaz kılıyorlar. Mesela niye böyle yapıyorsun diyoruz. Onu kafir olarak görüyor. Farklı mezhepte. Farklı mezhepler onu kafir olarak görüyoruz diyor. Onun namazını kabul etmiyor. Yani değil mi? Aynı caminin içinde birçoğu onun camisine de gitmiyor. Hani şu falancaların camisi diyor mesela. Topluluk. Evet, yurt dışında çok yaygın.
Evet, öyle yani. Gitmiyorlar, evet, bir camisine.
Cemaat topluluk ayrılmışlar. İbadethaneleri de ayrı. Farklı. Ya sen zaten daha en temelinde, değil mi? Yani hepsi, evet, Kur'an'a uyduğunu iddia eden insanlar. Sen daha en temelinde ayrılıyorsun. Sen zaten duan ayrılmaya yönelik. Evet. Ayrılmanın iyi bir şey olduğunu söylüyorsun. Evet. Birliğin kötü bir şey, evet, olduğunu, ayrılmanın iyi bir şey olduğunu söylüyor. Sen zaten duan ona yönelik olunca Allah ona göre bir ortam yaratıyor.
Evet.
Sonra sen çıkıp neden Suriye'de, İran'da, Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, değil mi, bacılarımıza tecavüz ediliyor, çocuklar öldürülüyor dersen bu gerçekten büyük bir çelişki oluyor.
İnşallah. İnşallah. Şimdi hocamız Mehdiyet'i anlatırken, yani çok güzel anlatıyor inşallah. Evet. Çok önemli bir şey de söyledi. Bir gün dedi ki, yani bir gün değil, başka günlerde de söylemişti de inşallah. Biz dedi bunları anlatıyoruz dedi. Ama dedi bu dedi gidişatı, yani o sonucu etkilemeyecek. Tabii. Bu da kaderde. Yani öyle güzel bir sona gidiyoruz, evet, ki, evet, ama giderken dar boğazlardan geçilecek. Yani gemi yan yatabilir ama sonuna bakmak lazım demişti inşallah. Şimdi bakın diyor ki hadiste peygamberimiz çok detaylı tarif ediyor. Şimdi bu konuşmalar da kaderimizde inşallah. Biz tabii ki anlatmakla mükellefiz. Ama bunlar yaşanacak ve Allah herkesi Mehdi'ye mecbur bırakacak. Evet. Bakın nasıl tarif ediliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere öyle ki diyor, artık hiç kimse eğer biz hükümet etseydik adaleti uygulardık diyemeyecek. Yani bütün sistemlerin, hı-hı, deneneceği dönemdeyiz. Hakikaten de öyle. Yani denenmedik bir görüş, bir ideoloji, hatta parti, yani böyle artık kalmama noktasına geldik, değil mi inşallah? Böyle çok hızlı gelişiyor olaylar. Şimdi Mehdi'ye de, Hazreti Mehdi'ye de istemediği halde biat edilecek. Yani tabi olunacak. Onunla ilgili hadisleri okumak istiyorum. Diyor ki bakın Peygamberimiz, insanlar nihayet Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a gelirler. Ve rükün ile makam arasında kendisi istemediği halde, yani Hazreti Mehdi istemediği halde ona biat ederler. Hatta diyorlar ki bakın, eğer kabul etmezsen boynunu vururuz derler. Yani artık böyle burasına gelmiş herkesin. Aslında öyle bir ortam var ki. Yani ölümle tehdit edecek derecede. İnşallah. Yine başka bir hadis. Hazreti Mehdi ancak baskıyla başa geçmeye razı olacaktır. Yani Hazreti Mehdi iddia ederek, propaganda yaparak değil, tam tersine. Hayatın sonuna kadar Mehdi'yim demiyor Allah korkusundan dolayı. Hatta istemedikleri halde evinden yönetirken yani başa geçtiği bildiriliyor. Ama öyle bir ortam var ki, bakın kapısına gidiyorlar, yani dünya çapında bir kargaşa ortamı demek ki, ki şu an öyle olduğunu görüyoruz inşallah. Yine başka bir hadiste, ve sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz ona yetişirseniz ona biat ediniz. Çünkü o yerde de gökte de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır diyor Peygamberimiz. Yine Sünen Ebu Davud El-Kavlu Muhtasar Fi Alametil Mehdi'l Muntazar'dan başka bir hadis okumak istiyorum. Mekke halkından bir grup onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı istememesine rağmen bulunduğu yerden çıkarırlar. Nereden? Evinden yani inşallah. Evinde istemediği halde. İşte bulunduğumuz ortam öyle bir ortam. Yani Allah bakın gittikçe dozunu arttırıyor. Yani şimdi 2014'ler doz arttı. 2015'e girdik. Daha da arttı. Demek ki hocamız dedi 2016'lar, 2017'ler inşallah, 2019'lar. Böyle insanların demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kendisi istemediği halde gelecekler. Bak başımıza geçmezsen bütün ümmetin kanı boynu olsun diyorlar hadislere göre. Evet, yani yalvar yakar. Dolayısıyla yani ne kadar anlatılsa o blok, kader blok yaratıldığı için o değil de böyle inşallah Allah'ın dilemesiyle. Evet. İnşallah. Evet.
Şimdi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım diyor. Çünkü şeytandan niye Allah'a sığınıyor? Saptıracağı için. Doğru yoldan alıkoyacağı için. Siyasette ne var? Siyaset ilginç. Siyasette makam ve mevki hırsı var. Beni başa getirin, ben sizi yöneteyim iddiası var. Doğru mu? Ve bunun için partiler kuruluyor aslına bakarsanız. Yani salih olan, samimi olanlarını tabii ki tenzih ederiz. Ama burada bir menfaat birlikteliği temelde ortaya çıkıyor ilk olarak. Makam mevki hırsı temelli bir şey var. Yönetici adayı olma olayı söz konusu burada. Siyasetin temelinde. Mehdi Aleyhisselam'da ise Mehdi'ye biat ediliyor. Gelin bana itaat edin. Gelin beni başa getirin. Böyle bir şey yok. Siyasi bir hareket değil Mehdiyet. Mehdiyette tamamen Allah'ın rızasını gözeten samimi bir insanın varlığı söz konusu. Allah'ın ayetlerini yaymaya, doğruyu anlatmaya çalışma söz konusu. Fitneyi yeryüzünden silip süpürme çabası söz konusu. Bunun adı mücadele. Allah yolunda hiçbir menfaat gözetmeksizin, hiçbir dünyevi menfaat gözetmeksizin, hiçbir ücret, karşılık beklemeksizin, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek Allah'ın rızasını, rahmetini, cennetini gözetme söz konusu. Bunu gözeten bir insan tutup başa getiriliyor. Mecburiyetle başa getiriliyor. Madem sen bu kadar samimisin, madem sen doğruları ortaya koyuyorsun, başka hiçbir karşılık gözetmiyorsun, adaleti ayakta tutmaya çalışan kişisin, gel o zaman başımıza geç diye mecburi tutularak, hatta ölümle tehdit edilerek başa getiriliyor. Zorla başa getiriliyor. Gelin bana itaat edin, bakın beni fark etmediniz, ben Mehdi'yim gibi iddia eden böyle yalancı Mehdi'ler var, sahte Mehdi'ler var. Anlaşılması için söylüyorum. Böyle söyleyenlerin zaten sahte olduğunu buradan anlayın. Ama gerçek Mehdi zaten böyle bir iddiası olmuyor. Mehdiyet iddiası olmuyor. Zorla başa getirilen samimiyetiyle, Allah'a yakınlığıyla, ücret istememesiyle, kesinlikle insanlardan bir karşılık beklememesiyle ve icraatleriyle Allah'ın dinini ayakta tutmaya çalışmasındaki mücadelesiyle, sabrıyla kendini kanıtlayan bir Mehdi oluyor inşallah.
Bu mücadeleyi yaparken hiçbir karşılık beklemiyor. Özveriyle bulunuyor. Cebinden para harcıyor. Evet. Her şeyi Allah rızası için yapıyor. Yani hiçbir peygamber ücret istemiyor zaten. Hiçbir elçi istememesi gerekiyor zaten. Allah adına yapılan bir şeyde karşılığın sadece Allah'tan beklentisi oluyor. Evet. Ve hiçbir övgü de beklemiyor. Yani çünkü bu bana bir bilgim dolayısıyla verildi de demiyor. Çünkü Kur'an'da Allah'ın bize bunu bir bilgimiz dolayısıyla vermediğini herkes biliyor. Değil mi? Her saniyemizi Allah'a borçluyuz biz. Evet. Ama
Değil mi? Bu bize bir bilgimiz dolayısıyla verilmedi. Ya beni konuşturan da Allah, beni yediren içiren de Allah, her türlü rızkı veren de Allah, her şeyi her an yaratan Allah. Bütün övgü Allah'a ait. Hamd Allah'a aittir, aittir diyen, değil mi? Gerçek Müslümanlardan bahsediyor Kur'an'da. Evet. Onun için bizim de olmamız gereken Kur'an'daki gibi Müslüman olacağız. Zaten Allah, eğer biz böyle olursak, şirk koşmadan iman ederseniz size dünya hakimiyetini Nur suresinin 55. ayetinde söylüyor. Eğer sen buradan kendin yaptığını zanneden, buraları ben yaptım, ben imar ettim, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım dediğin takdirde onu Allah diyor ki yolları ben var ettim diyor. Ordular Allah'ındır diyor. Burada insanın hiçbir şey üzerine almayıp bütün övgüyü Allah'a verene kadar bu şey devam edecek. Ne zaman üstüne alıyorsun? Karun ne diyor? Bana bu bir bilgim dolayısıyla verildi der dediğinde Allah ne yapıyor onu? Yerin dibine geçiriyor. İşte bunu söylemeden gerçekten Allah rızası için, yani makam mevki için değil, oy için değil, siyaset için değil, hiçbir şey için değil. Sadece halis bir niyetle buradaki bütün bu zulmün şeyin ortadan kalkması ve Allah'ın ayetlerinin ayakta durması için mücadele etmemizi istiyor. Evet. Bu ister cumhurbaşkanı ol, ister başbakan ol, ister bakan ol, ister öğretmen ol, ister polis ol, ister ne olursan ol, Allah için Yüce Rabbimiz çalışmamızı istiyor. Evet. Onu, bunu bu şekilde Allah için yapmamızı istiyor. O zaman bereket ve bolluk olacak. Ve bu bütün bu zulmün ortadan kalkması ancak bu şekilde olacak. Bunu evet. Çok iyi bilmek gerekiyor bir Müslüman olarak inşallah.
Bu sorumluluktan insanı alıkoyacak hiçbir mazeret de yok. Değil mi? Herkese Allah o soruyu soracak. Herkesin üzerine fas.
Tabii.
Şeytandan Allah'a sınırım. Size ne oluyor ki Rabbimiz bize halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyen kadınlar, çocuklar ve erkeklerden zayıf bırakılmışlar arasında neden mücadele etmiyorsunuz Allah diye Kur'an'da bize soruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Ayrıca biz bu ayetin de, değil mi? Diğer tüm ayetler gibi bu ayetin de hesabını vereceğiz. İşte 22 yaşındaydım. İşte üniversitede son sınıftım. Değil mi? Tam en önemli yıldı benim için. Kariyerime odaklanmıştım. İşte 32 yaşındaydım. Çocuk sahibi oldum. Aile kuruyordum. İşte 45 yaşındaydım. Tam şirketi büyütüyordum vesaire. Yani bunların hiçbirisi, değil mi? Eğer akıl ermişse, aklın ermişse, Kur'an'ı kavrayıp aldığı, iman edip ona göre yaşaman gerektiğini anlamışsan, Kur'an'a göre yaşaman gerektiğini, zaten sorumlu olmuş oluyorsun. Ve seni hiçbir şekilde ondan sorumluluğun azalmıyor veya şey olmuyor. İnşallah süremizin sonuna geldik galiba. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine görüşmek üzere inşallah. Birazdan Sayın Hocamız Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah. Herkese hayırlı akşamlar.